Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, Türkiye demokrasi tarihini, bu demokrasi tarihi içerisinde de demokrasiye büyük zarar veren 27 Mayıs darbesini konuşuyorduk. Önce tek parti dönemini, sonra çok partili hayata dönüş, 1946'daki seçimler, 46-50 arasındaki çok partili hayata dönüş gayretleri, rejimdeki tek parti özelliklerin ayıklanması gayretleri, nihayet serbest seçimin şartlarının oluşmasıyla mevzuattaki değişikliklerle beraber 14 Mayıs 1950'deki serbest seçimleri, Cumhuriyet tarihinin ilk serbest seçimlerini ve iktidarın barışçı bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Demokrat Partisi'ne devredilişini ele almıştık. Bu 10 yıllık iktidar dönemini konuştuk. Nihayet 10 yıllık iktidar dönemine başlangıçtan itibaren reaksiyon gösteren bürokratik zümrenin 1960 27 Mayıs'ında gerçekleştirdiği darbeyi ele aldık. Darbenin içerisindeki seyri, yargılamaları, işte Milli Birlik Komitesi'ni vesaire konuştuk. Nihayet 1961'de yeniden çok partili hayata dönüş çalışmalarını ele alıyorduk. Aslında darbenin içerisinde birbirinden farklı iki görüş vardı. Kısaca buna değinmiştik. Bunu tekrar açalım. İki farklı görüş vardı. Bunlardan birincisi ve çoğunluğu teşkil eden Milli Birlik Komitesi Hizbi, kısa süre içerisinde anayasayı yapmak ve tekrar çok partili hayata geçmek amacındaydı. Çünkü onlar aynı zamanda bu darbeden sonra Demokrat Parti'nin kapatılması ve idamları takiben Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidara geleceğini düşünüyorlardı. İkinci grup tasfiye edilen 14'ler diye bilinen 13 Kasım'da tasfiye edilen, yani 13 Kasım dediğimiz 1960'ın 13 Kasım'ı, yani yaklaşık tasfiye ediliyorlar darbeden 6 ay sonra. Bu grup daha uzun bir iktidar dönemi hedefliyorlar. Kendi ifadeleriyle 4-5 yıl sonradan deniyor ama aslında bunun hani ne kadar süreceğinin bir sonucu da yok. Farklı türden Baas yönetimi öngörüyorlar. Kendilerince öngördükleri, programladıkları bir takım reformlar var. Programladıkları dediğim, elinlerinde böyle bir program da yok aslında. Ama daha uzun sürecek ve kendilerince toplumu değiştirip dönüştürüp hazırlayacakları, kendi istedikleri istikamette sevk ve idare edecekleri bir çerçeveye taşımak istiyorlar. Bunun için de askeri gücü kullanarak bir takım değişiklikler yapmak istiyorlar. Bunların işte Ülkü ve Kültür Birliği adıyla bir teşkilatlanma çabası var. Bu anlaşmazlığın ötesinde aynı zamanda bu Ülkü ve Kültür Birliği Teşkilatı önemli bir bakış açısını da temsil ediyor. Buna göre çok partili hayata geçilse bile Ülkü ve Kültür Birliği Teşkilatı'yla bir takım temel konular siyasetin dışında olacak. Bunlar ayrıca yönetilecek. Yani hükümet bunları mecliste elde ettiği çoğunlukla yönetmeyecek. Bunların ayrı bağımsız bir yönetimi olacak. İşte vakıflar, eğitim, kültür işleri bu çerçevede değerlendirecek. Bu aslında bürokratik vesayet mantığının bir tezahürü ve netice itibariyle bu bürokratik zümre iktidarın dışında bir özerk yapıya, tabana sahip olmuş olacak bu bakış açısına göre. Bu o zaman İsmet İnönü'nün damadı da olan Metin Toker'in Akis dergisi, Bülent Ecevit gibi isimlerin, yani Cumhuriyet Halk Partili isimlerin karşı çıkmasıyla başarısızlığa uğruyor ve bu grup tasfiye ediliyor. Çünkü bu grubun varlığının aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapmasını ve dolayısıyla onların beklentisiyle iktidarı ele almasını geciktireceğini düşünüyorlar. Bir takım başka eleştiriler de olmakla beraber asıl siyasi eleştiri konusu bu. Bu diğer grupla işbirliği yapmak suretiyle bu grubu tasfiye ediyorlar. Bu grup 14'ler olarak bilinen bu grup. Ne yapılacağı bunların bir tartışma konusu oluyor ama bazı telkinlerle beraber idam edilmeleri yönünde kanaat sahibi olanlar da var. Kazanan darbeci grup tarafından idam edilmeden yurt dışına büyükelçiliklere ateşi olarak gönderilmelerine karar veriliyor. Milli Birlik Komitesi'nden tasfiye edildikten sonra bu kişiler her biri ayrı bir ülkeye ateşi olarak gönderiliyor. İşte çok partili hayata döndükten sonra da bu kişiler dönüyorlar Türkiye'ye ve siyasete girip siyaseti etkilemeye gayret ediyorlar. Henüz yurt dışındalar. Bu bizim bahsettiğimiz 61 yılında işte davalar sonuçlanmış, idamlar gerçekleşmiş, Menderes, Polatkan, Zorlu idam edilmiş. Demokrat Partililer çeşitli cezalara çarptırılmışlar, cezaevlerine nakledilmişler. Demokrat Parti kapatılmış, Demokrat Parti'nin üzerindeki tazyik devam ediyor. Bu tazyik işte bir yandan o yargılamalar, bir yandan darbecilerin propaganda merkezlerinin yayınları, diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi ve ona yakın yayın organlarının yayınları Demokrat Parti'yi yok etmek üzerine kurulu. Nitekim Milli Birlik Komitesi'nin kalan unsuru Demokrat Parti'nin siyasetten tasfiyesi için diğer siyasi partilerle sık sık toplantı yapıyorlar. Bunlar gizli toplantılar. Bunların da tutanakları varmış, bir akademisyen bunları yakın zamanda yayınlayacak. Bu toplantıların temel amacı da Demokrat Parti tasfiye edilecek, siz de bunu destekleyeceksiniz diye diğer partilere telkin ediliyor. Yani eğer desteklemezseniz bu tehdit, bu darbe size de yönelebilir diye. Evet, bütün bu gayretlere rağmen geçen hafta ele almıştık. Seçimler gerçekleştiğinde Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidarı ele geçiremiyor. Ve bundan sonraki fasılda zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları azalışa geçecek. Birinci parti olmakla beraber kendisine çok yakın Adalet Partisi oy almış durumda ve normal şartlarda Adalet Partisi etrafında bir sağ koalisyonun çıkması, eski Demokrat Parti'yi destekleyen partilerin bir koalisyon kurması mümkün, kuvvetle muhtemel. Hatta bu isimlerin, bu partilerin Cumhurbaşkanını seçmesi de mümkün. Ancak darbeyi yapanlar ve ordu içerisinde oluşmuş olan silahlı kuvvetler juntası bu seçim sonuçlarına razı olmuyor. Hatta seçim sonuçlarından önce bu silahlı kuvvetler juntası aralarında görüşüyorlar. Seçim sonuçları istediğimiz istikamette çıkmazsa şu tarihte darbe yapacağız, bu tarihte darbe yapacağız diye çalışmalar yapmaya başlıyorlar. Ve bu silahlı kuvvetler juntası aslında Milli Birlik Komitesi'ni bile artık aşmış, ona talimat verecek noktaya gelmiş durumda. Juntacılık silahlı kuvvetlerin içerisinde yerleşmiş ve bu juntanın içerisinde de farklı farklı gruplar var. Nitekim birkaç sene içerisinde bu farklı grupların ne tür başka problemlere yol açtığını Talat Aydemir darbeleri örneğinde anlatacağız, göreceğiz, burada değerlendireceğiz. Ancak bu grupların ilk elde tatmin edilmeleri için Cumhurbaşkanlığına darbenin lideri Cemal Gürsel'in gelmesi temin ediliyor zorla. Demokrat Partililerin ortak adayı olarak çıkabilecek Profesör Doktor Ali Fuat Başkil tehdit ediliyor açıkça. Sadece Başkil değil, Adalet Partisi de tehdit ediliyor. Onu destekleyenler de tehdit ediliyor. Ve neticede o aday olmuyor. Hatta siyaseti de bırakarak yurt dışına gitmek durumunda kalıyor. Çünkü işte mezarın hazır vesaire diye Başbakan Yardımcısı ve Milli Birlik Komitesi içerisinden bir emekli general, eski harp okulu komutanı kendisini tehdit ediyor. Bu tehditlerin amacı sadece Ali Fuat Başkil'i seçtirmemek değil, aynı zamanda Cemal Gürsel'i seçtirmek. Nitekim bu tehditler amacına ulaşıyor, hedefine ulaşıyor ve Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı oluyor. Ama darbeciler aynı zamanda başbakanı da tayin etmek istiyorlar. Onların hayalindeki başbakan İnönü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliğinde bir hükümet kurulmasını istiyorlar. Tek başına olmayınca koalisyonu bu istikamette zorluyorlar ve bu istikamette bir koalisyon oluşuyor. Bunu ayrıca değerlendireceğiz. Bu yıl aynı zamanda hani 27 Mayıs darbesiyle oluşan bu sistemin bir takım görünür görünmez kalemleri var. Bu kalemlerden birisi mesela bu darbeyi yapan işte juntacıların özellikle ısrarıyla Hatırlayacaksınız, Demokrat Parti döneminde bürokratik zümrelerin, bu arada ordunun eski tek parti dönemine nispetle toplumsal, siyasi, ekonomik hiyerarşide geriye düştüğünü söylemiştik. Demokratik talepler doğrultusunda kamu kaynakları harcandığı için bu kesimin tek parti döneminde olduğu gibi kamu kaynaklarına kullanması, bütçeyi kullanması mümkün olmadığından maddi ve manevi itibarları düşmüştü. Bunu artıracak önlemler alınıyor. Bu önlemlerden bir ayağı da hani yapılan o maaş zamları vesaire dışında, işte anayasadaki değişiklikler vesaire dışında, genel olarak askeri zümreyi desteklemek için Ordu Yardımlaşma Kurumu kuruluyor. Bu Ordu Yardımlaşma Kurumu muvazzaf askerlerin subaya subayın %10'luk maaşlarının bir kısmını alıyor ve bunları kullanıyor. Bir takım fonlarda veya şirketlerde, ama tabii fiili tanınan imtiyazlar var ve aynı zamanda işte yedek subayların maaşlarından elde edilen %5'lik bir fon da var. Bunlar da genel topluma katılıyor. Onlar devamlı işliyor. Ve bu imtiyazların neticesinde OYAK adıyla bilinen bu grup daha sonra bir holdinge dönüşüyor. Bir sürü şirketler, sektörler marifetiyle, dediğim gibi fiilen imtiyazlar almak suretiyle bir holdinge dönüşüyor. Bu mesela daha sonraki dönemlerde ordu siyaset ilişkileri bakımından askeri bürokrasinin ekonomik çıkarlarının korunması bakımından önemli bir kurum ve halihazırda devam eden bir kurum. Yine bu dönemde önemli gelişmelerden birisi, bu biraz önce söylemiştim, hani ordunun içerisinde bir cuntadan bahsettik. Bu cuntanın bir de dışarıda ayakları var. Bu ayaklar işte artık meydana çıkıyorlar ve radikalleşiyorlar. Bu radikal yapının genel temsilcisi de Yön dergisi olarak ortaya çıkacak. Bu Yön dergisi ilk sayısını işte 1961'de yayınlıyor ve gerçekten hani o dönem için okur yazarlar arasında ciddi bir etki uyandırıyor. Bilhassa kendi tabirleriyle zinde güçler içerisinde bir karşılık buluyor. Bu Yön'ün bir bildirisi var. Bu Yön bildirisi evvela 531 kişi tarafından, daha sonra 1040 kişi tarafından imzalanıyor. Buradaki isimler, işte biraz sayalım isterseniz, başta Doğan Avcıoğlu var. Doğan Avcıoğlu daha sonraki yıllarda ve işte onun tezleri aslında bu 27 Mayıs'tan itibaren ortaya çıkan bu cuntacı tezler bir önümüzdeki 10 yılı etkileyecek, ordu ve bürokrasi üzerinde, siyaset üzerinde çok önemli tesirleri olacak. Doğan Avcıoğlu'nun yanı sıra İlhan Selçuk, İlhami Soysal, Mümtaz Soysal, Niyazi Berkes, Şevket Süreyya Aydemir, Sadun Aren, İdris Küçük Ömer, Fethi Naci, Çetin Altan, Selahattin Hilav, Mete Akyol, Korkut Boratav, Altan Öymen gibi isimler var. Bu grup esas itibariyle sosyalist bir anlayışı halkçılık ve devletçilik ilkeleri üzerinden anlatmaya gayret ediyorlar. Ama esas itibariyle antidemokratik bir çizgi içerisinde ordu içerisindeki yapıları, cuntaları etkilemek suretiyle iktidarı ele geçirmek ve iktidarı daha radikal bir devletçi ama tek parti yönetimi altında bir devletçi anlayışa götürmek istiyorlar. Sosyalizan bir anlayışa götürmek istiyorlar. Bu haliyle de antidemokratik bir eğilimi temsil ediyorlar. Bu ordu içerisindeki cuntalarla etkileşimleri dolayısıyla da zaman zaman hani siyasi problemlere vesaire de sebebiyet verecek. Özellikle 70'lerin başında yine bu grubun içerisinden çıkan o Devrim Gazetesi etrafında bir darbe teşebbüsünde de bulunacak. Biraz önce ifade ettiğim gibi bu 27 Mayıs'ta başlayan sürecin bu tür yan etkileri var. İşte önemli etkilerinden birisi de bu, yani Yön dergisi ve onun etrafında ortaya çıkmış olan gruplar. Bu yıl önemli, şu bakımdan da önemli. Almanya'ya işçi göçünün başladığı bir yıl. Bu yıl yine dünya tarihi bakımından da önemli. Dünya tarihinde önemli gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin daha sonraki yıllarda birkaç sene içerisinde artacak Küba krizinin başlangıç yılları veya artış yılı, Küba ile ilişkilerini kesiyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu arada uzay yarışı başlıyor dünyada. Yani bir yandan İtalya'nın uzaya bir roket gönderdiğini görüyoruz. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında bir yarışma var bu konuda. Ama Sovyetler Birliği uzaya ilk insanı gönderiyor. Yuri Gagarin uzayda 106 dakika kalıyor. Keza Amerika Birleşik Devletleri de aynı yıl uzaya bir isim gönderecek bu rekabet çerçevesinde. Tabii ilk çıkan isim akılda kalıyor. Alan Shepard bu manada Yuri Gagarin kadar meşhur değil. Fransa'nın Cezayir işgali ve Cezayir'deki direniş önemli bu yıllar içerisinde. Fransız ordusunun Cezayir'deki unsurları Fransa'ya yönelik bir darbe teşebbüsünde bulunuyorlar. Savaşın iyi idare edilmediği kanaatiyle bu bastırılıyor. Yine çok önemli bir kırılma anı da göstericilere şiddet uyguluyor Fransa. Ama zaten bu zamana kadar hani Cezayir'de Fransa neredeyse 1 milyona yakın insanı katletmiş durumda. Bu problemler hala tam anlamıyla ele alınmış değil. İşte bugünlerde, geçtiğimiz günlerde bir general, Cezayirli bir general, Fransa'nın Cezayir'de yaptığı nükleer denemelerin meydana getirdiği insani kayıplar ve zararlar konusunda Fransa'nın bir tazminat ödemesi lazım geldiğini söylemişti. Bu önemli bir husus. Bu konu hala dolayısıyla tartışılan bir problem olarak devam ediyor. Bu dönemde dünyadaki gelişmeler bu istikamette şekilleniyor. İşte uzay yarışı başlamış durumda. Soğuk Savaş'ın şartları içerisinde özellikle Küba'da artan bir gerginlik var. Bu arada sonraki yıllarda da çok önemli bir probleme dönüşecek olan Irak ilk defa bu yılın Haziran ayında Kuveyt üzerinde hak iddia ediyor. İngiltere de Irak'ın işgali ihtimaline karşı Kuveyt'e asker gönderiyor. Bu daha sonraki hatırlayacaksınız 90'lı yıllardan itibaren neredeyse bir 20-30 yıl devam edecek bir problem halihazırda devam ediyor aslında. Yani 91'de başladı ama halen Irak'a yönelik harekatlar ve Irak'ın parçalanması süreciyle Irak'ın evvela Kuveyt işgal teşebbüsüyle başlayan Körfez krizinin devam ettiğini görüyoruz. Evet, bu koalisyonu önümüzdeki hafta İnönü hükümetlerini önümüzdeki hafta işlemeye devam edeceğiz. Çünkü bu dönem biraz önce ifade ettiğimiz gibi çok ciddi aynı zamanda siyasi krizlerin yaşandığı bir dönem olacak. 27 Mayıs'la beraber başlayan darbe junta dönemi Türkiye siyasi hayatına çok ciddi zararlar verecek. Orduya çok zarar verecek. Bunu önümüzdeki programlarda tekrar ele alacağız. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.